Ayrım 3.
Truman Doktrini. Siyaseten doktrin vaaz edenler hep alık mı? Harry Truman'ın adındaki S harfinin sırrı henüz çözülmemiştir. Anne babasının Harry'nin Shippe ve Solomon dedesinin adlarından birisine karar verememeleri nedeniyle bir harf olarak bıraktıkları rivayet edilse de biz yine de smiling sözcüğü yerine geçtiğini düşünmekte hiçbir sakınca görmüyoruz. Hep gülüyordu Roosevelt'in vakitsiz ölümü üzerine başkan yardımcısı olan bu köylü oğlu çiftçi birdenbire kendisini Amerikan başkanı bulmuştu. Adı Amerika'nın büyük başkanları arasında geçiyor. Anılarında ağlamasa bile pek şaşırdığını ve büyük bir panik yaşadığını haber veriyor. Entelektüel Roosevelt'in yerine gelen bu üniversite görmemiş taşralı, atom bombasının atılması emrini verirken ise fazla tereddüt göstermiyordu. Hep gülen bir adamdı. Japonya teslim olmak üzereydi. Bu masal dışı bir haldir ve bütün kayıtlar bu merkezdedir. Peki öyleyse atom bombası neden atılıyordu? Bu soru zorunludur. Bu soruya belki şöyle cevap verebiliriz. Birinci savaş sonunda dünya liderliği, bunu emperyalizmin liderliği olarak anlıyoruz, imkanlı hale gelse de Amerika'nın bu liderliği kabul etmediğini anlıyoruz. Şimdi hazır haldedir, ancak her emperyalizm korkutan bir silaha muhtaçtır. Korku en büyük silahtır ve insan aklını çıkarabileceği en korkutucu silah dahi bir silah olarak korkunun önüne geçememektedir. Bu alanda örneklerimizi hep cengiz sürülerinin yayılmasından çıkarıyoruz. Bu sürülerden birisi bir yerde muhtemelen Kürt ikliminde bazı yerleri yakalamış ve tam boğazlayacağı zaman birden yanında elverişli bir bıçağı olmadığını fark etmiş, yatırmış, "Kımıldamayın ha, ben bir bıçak alıp geleyim," demiş. Döndüğünde hiçbirisinin kımıldamadığı rivayet ediliyor. Hepsini doğradığı eklenmektedir. Cengiz'in bu müthiş silahına atom bombasından önceki atom bombası adını verebiliyoruz. Her yere Cengiz'den ve sürülerinden önce dehşeti geliyordu. Korku aklı darmadağın ediyordu. Halkların paralize oldukları bir ara dönemdir. Ama salt korkuyu patlatmak için bu müthiş silahı patlattığını söyleyemeyiz. Bir neden daha var. Sovyet kuvvetleri de ilerliyordu ve Japonya'da işgal idaresine ortak çıkması mümkündü. Tokyo bir ikinci Berlin olmamalıdır. Bunun için yüz binlerce masum Japon kurban edilebilmektedir. Sovyet kuvvetlerinin doğuda da daha fazla ilerlemesini durdurabilmek için Truman atom bombası atmakla gözünü kırpmıyordu. Artık bunu çıkarabiliyoruz. Köylü ve taşralı damarları ne emrediyor? Roosevelt herhalde fazla sofistike geliyordu. Truman'ın Sovyet düzenini de bir insanlık merhalesi sayması mümkün değildir. Atom bombasından gayri soğuk savaşta Truman zamanında ilan edilmişti. İşçi hakları ve sendikal hukuka karşı sert bir mücadele de yürüttü. Ama Roosevelt'in New Deal düzenini Marshall Planı adı altında Avrupa'ya kadar yaymaktan geri kalmadı. Türkiye'de gıdasız bir kısım ilkokul bebeleri de Amerikan cheddar peyniri ile toz süt ile işte bu plan çerçevesine tanışıyordu. Yıllar sonrası anlatılan masallarda ülkelerin tabiyetleri Coca-Cola ile değişmektedir. Çok yakın zamanlarda boyun atkıları ilk haberi vermektedir. Atkıların renkleri değişse de atkılar meydanlara yığılınca bunun arkasından Amerikan garnizonları gelmektedir. Ama bizim bu masalımızda o zamanlar henüz emperyalizm ile donanma birbirinin yerini alabiliyordu. İngiliz emperyalizminin hatırasıdır. Washington'da mezarında yatan eski büyükelçi Ertegün'ün kemiklerini taşıma bahanesiyle Missouri harp gemisi, başta Amerikan donanmasının da İstanbul'a gelişi Truman dönemindedir. Missouri, Truman doktrininin keşif koludur. Korkuyu büyüttüler ve yaydılar. Terörize olanların terörü bir silah olarak kullanmalarına, pek çok korkanların daha çok korkutmaya çalışmalarına ilk kez rastlamıyoruz. Roma İmparatorluğu büyük kentlerinin girişlerinde dizi dizi direklere dört çivi ile Farsça çarmıh çakılmış dizi dizi insanları, stadyumlarda gladyatör oyunları ve çok daha ötesinde zırhlı askerlerin, eyaletlerde zaman zaman kahredici bir uğultu ile defile yapmaları somutlaşmış korkuydu. İmparatorluklar korkuya dayanmaktadır. Roosevelt ve daha sonra sadece Kennedy birlikte yaşanabileceğini düşündüler. Ama Hitler'in tecavüzü def edilmiş olsa da miras olarak sadece bir İsrail devletini bırakmadı. Üstelik bu daha sonraydı. Fransa'nın ve hatta İtalya'nın faşistler tarafından işgali, faşizme karşı en iyi mukavemet gösterenler komünistler olduğu için komünizmi güçlendirdi ve yaydı. Fransa'da atılan oyların en az dörtte birini komünistler alıyordu. Ülkenin en önde gelen sanatçıları, bilim adamları komünizme meylediyorlardı. Ve sendikalı işçiler ayrı bir düzen olmuşlardı, yeni düzeni savunuyorlardı. Paris düşebilirdi, Cumhuriyet olmuştu, Avrupa Paris'i izlemişti. Truman'ın Dışişleri Bakanı'nın adıyla bilinen Marshall Planı, Fransa'nın düşüşünü, masalımsı bir dil kullanacak olursak yükselişini önlemeye yönelik idi. Taşralı Truman, General Marshall vasıtasıyla Avrupa'nın ekonomisini kalkındırmaya çalışıyordu. Gerçekten masalımsı bir iş olmalıdır. Yeni düzen Berlin'e kadar uzanmıştı, bu da korkutucudur. Fakat geriye dönüp baktığımızda ne NATO'nun kuruluşu ve ne de Kore Savaşı'nın en derin korkuyu içerdiğini söyleyemiyoruz. Asıl korkunun Rusya'nın Batı teknik çalışmalar bir yana Sovyetler Birliği'ni Rusya olarak görmeyi sürdürdü. Analitik araçları da devamlılığı yansıtıyordu. Bu nedenle de Rusya öncelikle güneye sarkmak zorunda olan bir canavar, bir ayı olarak görülüyordu. Güneyde ise Akdeniz ve daha da önemlisi Orta Doğu var. Churchill'in Iron Curtain, demir perde nutku ile Kennan'ın Containment, zarflama veya kuşatma mektubu birbirini tamamlamaktadır. Mart 1947 tarihli Truman doktrini ise bu çerçevede en somut adım olmaktadır. Bu da Washington'ın Orta Doğu'nun koruculuğunu Londra'dan alması anlamındadır. Daha da doğrusu soğuk savaş ilanıdır. Truman büyük kısmı Ermenistan'a olmak üzere iki ülkeye 400 milyon dolar yardım ile gireceğini ilan ediyordu. Ermenilerin daha minüskül olmalarına karşılık bu yardımdan çok büyük payı almalarını, oradaki iç savaşın ciddi olmasıyla açıklıyoruz. Ermenistan'da korku reeldir ve Amerikan yardımı daha büyük olmaktadır, tespit ediyoruz. Şimdi Madame Profesör Rice'ın Türkiye'nin de adını söyleyerek iç savaş referansı yapmasının gerekçesini daha iyi anlayabiliyoruz. Demek ki Orta Doğu'nun zayıf Büyük Britanya İmparatorluğundan silinip Amerikan İmparatorluğuna kaydedilmesi iç savaş serisi ile bağlantılıdır, bunu çıkarabiliyoruz. Şu sırada Irak işgali bir bağımsızlık savaşı doğurmasının yanında bir iç savaşa dönüşmüş durumdadır. Yeni doktrinler vaaz edilmekte olduğunu düşünmemiz yerindedir. Eğer düşünebiliyorsak yaşıyoruz. Tampon meselesi. Dünya savaşlarının arkasında sermayenin kavmiyeti teoremi var. Savaşlar yeni alanlar kazanımı içindir. Sona ermelerinde hep tampon meselesini görüyoruz. Eğer gerçekten yeni paylaşımlar oluyorsa tampon düzenlemek kaçınılmazdır. Bu ya revizyonist ya da otantik ekspansiyonist olanlarıyla araya tampon devletler koymak anlamındadır. İki nokta var. Müsait olan varsa meselenin çözümü zor olmayabiliyor. Yoksa tampon yaratmak zorunludur. Çok zaman bunu teşhis ediyoruz. İkinci nokta ise tampon olanın bir ileri mevzi haline gelmesi her zaman ihtimal dahilindedir. Hünkar iskelesi anlaşmasından sonra Avrupa Osmanlı Türkiye'sine hep bir tampon gözüyle baktı. Doğal ömrünü pek çok aşmasını buna bağlayabiliyoruz. 1856 Paris Konvansiyonu doğal ömrünü uzatabilmek için canlandırma ve reformasyon kararıdır. Başkaları bir yana Ermenilerin 1895 başkaldırışı ve bunun tenkiliyle tehcir, göçertme politikasını yol açtığı Kırım başka nedenler bir yana Osmanlı'nın viability sorununu ortaya çıkarıyordu. Konvansiyonel yaşamı sona ermişti, doğal ömrü ise çok geridedir. Paylaşma mutabakatları ile tehcir neredeyse eş zamanlıdır. Harita üzerinde devlet icadı dönemine giriyorduk. Ancak 1. Büyük Savaş'ın hitame ermesi, Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesinden çekilmesi, tampon meselesini yeniden ortaya atmaktan geri kalmamıştır. Normal karşılamak gerekiyor. Ama geçerken not etmek durumundayım. Tampon ülke no man's land kategorisinden farklıdır. Yer yer ve zaman zaman iki büyük gücü barındırıyor, birisinin yukarı çıkmasını ve diğerinin aşağıya inmesini önlemektedir. Birinci Dünya Savaşı sona erince bazı tereddütlerden sonra bu kez Cumhuriyet Türkiye'sinden yeniden bir tampon değeri biçiliyordu. Herbert raporunda bu proje gizlidir. Ne yazık Sivas Kongresi mandater daveti yaptığı için bu önemli belgeyi analiz etmekten korkuyoruz. Resmi tarihte bu tampon değerine stratejik önemde denmektedir. Doğru bulmuyorum. Mistik ve mitik bir radyasyonu var. Masallara daha uygun olmasına karşın stratejik sözcüğünün resmiyette kullanılması şaşırtıcıdır. Belki de dinsel niteliğine uygun düşmektedir. Ekspansiyonist olan Rusya'nın güneye doğru sarkmasında 1854-1856 Kırım Savaşı önemli bir baraj örmüştür. Kırım'ı Türkiye'nin Soğuk Savaş'tan önceki en önemli diplomatik başarısı ve Osmanlı Türkiye'sini ise son büyük zaferi sayabiliriz. Ne yazık ki 93 Savaşı ile tekrarlanabileceği umulmuştu. Rus çizmeleri Ayastefanos'u çiğneyebildiler. 93 Savaşı'nda Rusya Akdeniz'e çok yaklaşabildi. Aşağıya inişi Büyük Britanya Başbakanı Disraeli'nin müdahalesiyle Kars'ta durdurulmuştur. İskenderun'un Kars'a çok yakın olduğunu hep not etmek zorundayız. Ayrıca sadece Kürtler değil, o tarihlerde Van'dan İskenderun'a yoğunlukla Ermeniler yaşıyordu. Kürtler Rusya'yı zaman zaman kurtarıcı ve Ermeniler ise hami sayıyorlardı. Londra'nın defterlerinde bu noktalar hep kayıtlıydı ve Disraeli bu durdurma karşılığında Kıbrıs'ın kontrolünü ele geçirmişti. İskenderun ile birbirine bakıyorlar. Buna hemen sonra Mısır'ın kontrolü ekleniyordu. Mısır komutanı ve daha sonra Londra'da harp naziri Kitchener, İskenderun'a Gelibolu'dan daha çok önem veriyordu. Hileli bir şekilde Musul'a girilmesini bir kenara bırakacak olursak, Mondros silah bırakışmasından sonra Misak-ı Milli sınırları içinde ilk işgalin İskenderun'da olması da bu değerlendirmeyi desteklemektedir. 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun yapay solunum makineleri durdurulmuştur. Bundan sonra Çanakkale bu tarihtedir. Kut'ta ve Bakü'de büyük beceri ve kahramanlıklar sergilemekle birlikte yaşamını sürdürmesi imkansız görünüyordu. Bu arada kaydetmek ihtiyacını duyuyorum, resmi tarihin Kut'tan ve Bakü'den hiç söz etmemesini dinselliğinin bir işareti sayabiliriz. Hutbeler hep seçmecidirler. Cumhuriyetin kendine büyük güvensizlikle bu son derece kolay realizasyonu ile açıklanabilir ve bir de reel kuruluşunda 1926 önemli hazırlayıcılarının topyekün likidasyonunu ekleyebiliyoruz. Osmanlı'yı insafsız mahkumiyetinin tabii sonucu olarak görebiliyoruz. Fakat buradaki ihmal masalların çekiciliğini arttırmaktadır, yer açıyor. Kırım bu sonradan gelen emperyalizmin güneye doğru genişlemesine sınır çekmişti. Sibirya'nın kolonizasyonu ve Türkiye kavimlerin Rusifikasyonu bundan sonradır. Ancak 1904-1905 yılında doğuda adı hiç duyulmamış bir kavim, Japonlar, bu sürekli hanlar, beylikler ve devletler yıkan Hristiyan ve beyaz ırktan deve hiç umulmadık bir zamanda büyük bir ders veriyordu. Japonların Rusya'ya tattırdığı hezimet 1905 Burjuva devriminin hazırlayıcıları arasındadır. Japonya'nın birdenbire mazlumların umudu haline geldiğini görüyoruz. Daha sonra Moskova'da önemli bir komintern dirijanı olan Roy, Hindistan'ı kurtarma yoluna Japonya ile başlıyordu ki tekil olmadığını biliyoruz. Japonların inşa ettiği bu set Rusya'yı yine güneye yöneltti ama hem Kırım Savaşı yenilgisinden ve hem de 93 Harbi sonunda Aya Stefanos'ta kazandıklarının bir bölümünü Berlin'de vermek zorunda kalışından dersler çıkardığını anlıyoruz. Kaldı ki 93 Savaşı'nı kazanmış olmasına karşın hemen arkasından Büyük Britanya askerlerinin Kıbrıs'a ve Mısır'a yerleşmesinden daha büyük dersler almaması imkansızdır. O halde başta Büyük Britanya olmak üzere Garb'ın büyük devletlerini ikna yolu ile anlaşma arayışlarını bu yolda değerlendirmek durumundayız. Ancak şimdi çok daha hırslı bir rakip ile karşı karşıyadır. Almanya doğuya doğru politikasını o zaman formüle etmişti. Alman ekonomisinin yeni alanlar arayışı Büyük Britanya İmparatorluğu'nun kuzeni Kaiser'in rekabet hırsı ile birleşiyordu. Kaiser doğuya açılırken hem Siyonizmin ve hem de İslam'ın koruyuculuğunu ilan etmişti. İstanbul'u iki ve Kudüs'ü bir kez ziyaret ettiğini biliyoruz. İnsan belleğinin tarihleri karıştırma özelliği vardır. Geçmişte ayrı iki ve birbiriyle ilgisiz hatta ters vakayı birbirine bulaştırmasına ve hatta birisinin içinde ikincisini kaybetme eğilimine sık sık rastlıyoruz. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya'da Yahudilerin trajik yazgısı buna örnek olmalıdır. Buna bakarak Almanya'nın hep bir anti-İsrail oğulları politikası izlediğini çıkarabiliyoruz ki son derece ve vehamet ölçüsünde yanlıştır. Birinci Dünya Savaşı öncesine ve savaş sırasında Almanya, dış politikası ve savaş çizgisi itibariyle Siyonist idi. Öyle de söyleyebiliriz, Siyonizm Almanya'nın mekanizmalarından birisidir. Bir elinde Siyonist ve diğer elinde İslamist flamanın olduğunu tespit etmemiz yerindedir. Hem Sultan Hamit ve hem de yerine alan İttihat ve Terakki hükümetleri Berlin yanlısı politika izliyorlardı. Bu Siyonist ve İslamist politikalardan bir sentez yaptıkları anlamındadır. Çanakkale'de komutan Almanya'da hala ve 1915 yılında Türkiye'de Gelibolu kahramanı tesmiye edilen Liman Paşa'nın Leman'da yazılıyor. Alman general Liman von Sanders'ten söz ediyorum. Yahudi olup bazı kaynaklara göre Çanakkale Savaşı sırasında hususi koşer mutfağı bulunuyordu. Hem Leman ve hem de Sander veya Sanders adlarını Yahudiler taşıyorlar. Bazen tereddütte düşüyoruz. Hangisi masal bu soruyu sık sık formüle etmemiz yerindedir. Kesin rakamlar bilinmiyor. Sultan Hamid'in hükümranlığının bir bölümünde 1882-1903 tarihler arasında Osmanlı toprağı Filistin'e göçen Yahudiler 20-30 bin arasında tahmin edilmektedir. Hamidiye ve İttihat Terakki devirlerinde 1904-1914 yıllarında ise 35-40 bin arasında Yahudi Filistin'e yerleştiler. 1919-1923 arasında ise 35 bin mülteci not ediliyor. Tahmin edilebileceği üzere savaş yılları hakkında bilgiye sahip değiliz. Ancak bu bilgilerden Hamidiye ve İttihat ve Terakki iktidarlarında Osmanlı Filistin'inde Yahudi yerleşimcileri için açık kapı politikası uygulanmıştı. Öyleyse masal ile resmi tarihi değiştirmek durumundayız. Gelenlerin çok büyük bölümünün Rusya İmparatorluğu topraklarından göç ettiklerini biliyoruz. Rusya başkalarının yanında pogrom sözcüğünü de bütün dillere ihraç ile yerleştirebilmiş haldedir. Massacre, katliam ya kırım anlamındadır, Yahudilerin yaşadıkları yerlere giren Kosaklar yakıp yıkıp öldürüyorlardı bu anlamdadır. Osmanlı Filistin'ine göçen Yahudiler pogrom anılarıyla Rusya'ya kin taşıdılar ve sakladılar. Göçenler Siyonist'tiler, kalanlar Bundist ya da Bolşevik oldular. Kuşkusuz hepsi değil, politika yapanlar bunlardandırlar. Bundistleri Alyansist ya da benim önerdiğim terminoloji ile rezervist sayıyoruz. Siyonistler içinde Davut Ben Gurion ile Vladimir Jabotinsky'yi özellikle hatırlıyoruz. İkisi de Konstantinopol'de bulundular. Masallar çok zaman gerçeğe çok daha yakındırlar. Judaik tarihin son derece tartışmalı ve kavgalı olduğu vakası bugün masal misali görünüyor. Jabotinsky, Dünya Siyonist Hareketi'nin istasyon şefi olarak İstanbul'daydı. Ben Gurion, İstanbul Hukuku Mektebi'ni bitirip Meclis-i Mebusan'a girmeyi planlıyordu ve görünüşte rezervist bir çizgi izliyordu. Rezervizm, proto-siyonizm olarak da tezahür edebilmektedir. Jabotinsky ile Ben Gurion'un yolları 1. Dünya Savaşı'na sert bir şekilde birbirinden ayrıldılar. İleride Jabotinsky ayrı bir siyonist örgüt ve Ben Gurion ise İsrail devletini kurdular. Ben Gurion realist miydi yoksa Rusya kin ile mi yanıp tutuşuyordu? Savaşta Alman-Osmanlı cephesinin galibiyetini istiyordu, Rusya'nın yenilmesiyle özdeştir. Jabotinsky Rusya kinini geri plana atabiliyordu. İsrail'in kurulmasını Osmanlı Devleti'nin tarihten silinmesine bağlıyordu. Siyonist güçleri İngiltere emrine vermeyi savundu. Cemal Paşa'nın Filistin'den çıkardığı ve Mısır'a yerleşen Yahudilerden Siyon Katır Birliği kurma projesi Trumpeldor ile birlikte Jabotinsky'ye aittir. Bu birliğin Londra tarafından kabulü ile Gelibolu'da Türklere karşı savaşmış olduğunu haber veriyorum. Gizli bırakılan tarihtendir. Demek ki Türkler Gelibolu'da sadece Anzaklar ile değil bir de Yahudiler ile savaştılar. Hoş, Türk tarafına bir Alman Yahudisi komuta ediyordu ve diğer taraftan Siyon Katır Birliği eratının büyük çoğunluğu ise Rusya Yahudisi olduklarını tahmin edebiliyoruz. Burada en pasant Lloyd George, Truman ve baba oğul Bush'ları aynı sepete koymanın zamanı gelmiş olmaktadır. Bu yeni diziye ise Lloyd George'un Sykes-Picot mutabakatını bir zihin egzersizi haline getirdiğini tespit ile başlamak isabetlidir. Tamamını değilse de önemli bölümünü çöp sepetine atıyordu. Çöp sepetine düşenler İtalya ve Fransa'ya yapılan vaatlerden vazgeçmekle Büyük Britanya'nın Musul'a, Filistin'e ve Irak'a yerleşmesi anlamındadır. Mutabakatı revizyona tabi tuttuğunu görüyoruz. Türkiye için iyi mi kötü mü kısa zamanda İtalya ve Fransa'yı muğber ettiği mutlaktır. Binaenaleyh her iki devletin müttefikler içinde bir tür muhalefete geçmelerini beklemek durumundayız. Bunun da 1920 devrimini kolaylaştırdığını tespit etme zorunluluğu duyuyoruz. Yine Yahudilik işe karışıyor. İtalya'da da güçlüydüler ve aynı zamanda İtalyan Mason localarına hakimdiler. Müttefikler karargahında olanların çoğu İtalyan Mason localarından yeni kurulan Selanik Mason localarına Emanuel Carazo locadadır ve oradan da Ankara'ya akıyordu. İlaveten Fransa İskenderun'dan birlik çıkartıp Kilikya Ermenileriyle saf tutarak bir takım çatışmalardan sonra Ankara ile anlaşma yolunu seçmişti, biliyoruz. Ankara ise elinde sonunda Londra ile anlaşmaya büyük değer biçmekle birlikte Fransa ve daha sonra Rusya ile destek ve zaman kazanmayı bildi. Bütün bunları Başbakan Lloyd George'a ve Siyonizm yanlısı çizgisine borçluyuz. Kuruluşta kolaylığın unsurlarını görmeye başlıyoruz. Lloyd George 1914 yılından itibaren Haim Weizmann ile temas halindeydi. Weizmann Siyonist idi ve İsrail'in ilk cumhurbaşkanı oldu. Yine Rusya doğumludur ve o sırada bir kimyager olarak İngiltere'de yaşıyordu. Weizmann, İngiltere'de öncelikle Londra'nın Osmanlı Filistin'ine göçleri desteklemesini savunuyordu. Londra'nın Yahudilere bir yurt olarak Uganda'yı önerdikleri tarihtedir ve Filistin'de hızla 1 milyona ulaşacak Yahudinin Süveyş kanalını mükemmel bir şekilde koruyacağını ekliyordu. Weizmann da Jabotinsky misli o demlerde Yahudilerin İngiliz emperyalizmi için hayli kıymetli bekçi olacaklarını reklam etmeye büyük değer biçiyordu. O zamanlarda Siyonizm Almanya ile el ele duruyordu. Yaptıklarının büyük bir yenilik olduğunu kabul etmek durumundayız. Bu inatçı Siyonist kabinesine eski başbakanlardan Balfour'u Dışişleri Bakanı olarak almıştı. Balfour 2 Kasım 1917 tarihinde Weizmann'ın işaretine göre Rothschild'e daha sonra Balfour Deklarasyonu adını alan mektubu gönderdi ve bununla Yahudilere Osmanlı Filistin'de bir yurt vaat ediyordu. Bundan bir hafta geçmeden Rusya'da Bolşevikler iktidarı aldılar. Bazı tarihçiler bir hafta sonraya kalsaydı Balfour Deklarasyonu'nun olmayacağını speküle ediyorlar. Muhtemeldir ancak ben analizini yapmak yerine bir ironi halinde bırakıyorum. Lloyd George'a gelince 1922 yılında Filistin'de İngiliz mandasını kurduktan sonra hükümetten çekildi. Tarih oldu diyebiliyoruz. Herhalde tamponu yerleştirdiğini düşünüyordu. Mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Balfour Deklarasyonu'nun rafa kaldırıldığını da görüyoruz. Neden? İhtiyaç mı kalmadı? 1947 Mart ayında Truman Doktrini'nin ilanını büyük sevinçle karşılayan Londra'nın, 1948 yılında Truman'ın inisiyatifiyle İsrail Devleti'nin ilanına karşı çıkması çok düşündürücüdür. Kuruluşu Ben Gurion ilan etti. Ben Gurion başbakan ve Weizmann da cumhurbaşkanı oluyordu. Her ikisi de Rusya Yahudisiydiler. Stalin İsrail'in kuruluşunu destekledi ve belki hala emperyalizm olarak Büyük Britanya'yı görüyordu. Britanya ise İsrail'in kuruluşuna karşı çıkıyordu ve Britanya'nın karşı çıktığını desteklemek ise o tarihte Londra'da doğru politika sayılıyordu. Ankara ise bir yıl önce Birleşmiş Milletler'in Filistin'i taksim kararına oy vermedi. Demek Taksim'i sevmiyordu. Ancak İsrail devletini hemen tanıdı ve derhal gizli açık diplomatik ilişkilere başladı. Bunu İsrail'in Türk dış politikasının vektörlerinden birisi haline gelişi saymamız yerindedir. Hürriyetin çıkışı. İsrail Devleti'nin kuruluşu 14 Mayıs 1948 yılında ilan edildi. Hürriyet gazetesi ise 1 Mayıs 1948 tarihinde yayına başladı. 29 Kasım 1947 tarihinde Birleşmiş Milletler İsrail Devleti'nin kurulmasıyla ilgili kararı almıştı. Demek kuruluş ve çıkış için 7 aylık bir hazırlık zamanı gerekmişti. Sonra tartışmaların başladığını hatırlıyoruz. Gazete adının yanında Türkiye Türklerindir ilanını yapıyordu. 1948 yılı için çok şaşırtıcı bulmamız isabetlidir. Ancak Çanakkale savunmasını yerinde izleyerek bize hayli kıymetli malumat bırakan Amerika Birleşik Devletleri Konstantinopol Sefiri Morgenthau, Alman Yahudisi olup Talat Paşa'nın neredeyse ise sırdaşıydı. Talat'ın bu lafı çok tekrarladığını da haber vermektedir. Demek hayli eski bir kelamdır. Hürriyet neşri tarihinden itibaren Yahudi damgası yemişti. Öyle rivayet olunduğunu biliyoruz. Resmiyette bu rivayet pek çok defa tekzip edilmişti. Gazetenin ser muharririnin 1949 yılında bunu yalanladığını yayınlamıştım. Bazı araştırmacılar da Siyonist kaynaklarda bir gazete ihtiyacına dair işaretlere rastlansa da Yahudi teşkilatlarınca sermaye konduğu yollu malumat olmadığına dikkati çekiyorlar. Yerindedir. Ancak o zaman İstanbul'da bir gazete çıkarmak için büyük bir sermaye gerekmiyordu. Gerekeni açık veya kripto Yahudilerden birisinin koyması mümkündür. Bu konuda da rivayetler babında fazla fukara değiliz ve sonunda Allah verdi dahi diyebiliyoruz. Belki verdi demek de yeterlidir. Allah'ın hep kalpte olduğu düşünülüyor. Bu nedenle çok zaman gösterilmediğini biliyoruz. Hürriyet çok sert ve şaşmaz anti-Arap ve anti-Elen yayın yapmıştır. Hükümetin Kıbrıs bizi ilgilendirmiyor çizgisinde olduğu tarihten itibaren Kıbrıs politikasını bu gazete tarif etmiş ve yürütmüştür. Kıbrıs Türktür dernekleri yöneticileri bu ceridede çalışıyorlardı. Elen halkı ve kavmine karşı 6-7 Eylül kıyamı yönetenleri de bu cerideden çıkıyordu.